Ayrım 12.
Arkadaşlar arasında herhangi bir konuda anlaşmazlık çıktığında öfke ve kızgınlığın ilk anlatımı genellikle sözle saldırı olur. Sitem, serzeniş, ileri geri söylenme, bağırma, kaba alaylar ve küfürleşme bazen karşılıklı ağız dalaşına kadar varır. Sözel yeteneğin küçük yaşlardan başlayarak kızlarda olanlardan daha ileri oluşu, sosyal ilişkilerdeki daha yüksek uyum onları fiziksel saldırıya sürüklenmekten kurtarır. Öfke geriliminin giderilmesini daha çok sözel alanla sınırlar. Okul çağlarında öfkelenilen kişilerden at takılarak, alay ve taşlamalarla kızdırılarak öç alınır. Kızlar ergenlik çağına ulaşana dek sözle saldırı tekniğini geliştirirler. Daha sonra sosyokültürel etkilere bağlı olarak ağız dalaşı, kaba söz alışverişi, küfürleşmeyi bırakırlar. Daha çok ince alay, alaycı eleştiri, iğneleme, dokundurma, sözle küçük düşürme, taşlama yöntemlerini kullanırlar. Aşırı öfke anlarında zaman zaman bu incelmiş sözle saldırının bırakıldığı, kabalaşıldığı görülebilir. Başkalarına yönelik öfkeyi her zaman net ve açık olarak göremeyiz. Çocukluk çağında olduğunca ergenlikte de öfkenin gizlenmesi için bireye yöneltilen sürekli baskılar vardır. Bu baskıların sonucu olarak bireyin içine atıp gizlediği bir öfke yok olmaz. Dışa yansımayabilir ama bireyin içinde oluşturduğu basınç bu tür birikimler sonucu artar. Yüksek gerilim yaratır, bazen ani patlamalar gösterir, bazen başka yönlere sızar, değişik biçimlerde dışa vurur. Öfkelenen kişi bazen bu öfkesini ulaşmak istediği amacı kötüleyerek, aşağılayarak, onu önemsizmiş gibi göstererek gidermeye çalışır. Üniversiteye giremeyen genç kız, "Öyle memnunum ki, iyi ki girememiştim. Güzelim yıllarımı boşa harcayacaktım. Girenler ne kazanıyor ki? Evlenip çocuk çocuğa karışacak olduktan sonra" diyorsa, başarısızlığın duyduğu öfkeyi hafifletmeye çalışıyordur. Bazen öfke düş ve hayaller içinde söndürülür. Aşağıdaki olay buna bir örnek. Beden eğitimi dersinde ters takla atamadığı için notu kırılan genç kız, çok zor ve tehlikeli bulduğu bu hareketin yaptırılmasının bir haksızlık olduğunu düşünüyor ve öğretmenine kin duyuyordu. Olay gününün gecesi düşünde öğretmenini bu hareketi gösterirken boynunu incittiğini ve hastanede tedavi altına alındığını gördü. Sabah bu düşü anımsadığında bir gün önceki gerginliğinin azaldığını fark etti. Kimi zaman birine duyulan öfke yön değiştirir. Öfke tepkisi asıl öfke duyulan kişiye değil de bir başkasına püskürtülür. Çamurla oynayıp üstü kirlendiği için annesi tarafından azarlanan çocuk, bez bebeğini karşısına alıp onu pis bir çocuk olduğu için fena halde haşlar. Erkek arkadaşıyla tartışan ve öfkesini onda gideremeyen genç kız, hiç de hak etmediği halde ve çok önemsiz bir sebeple bu öfkeyi erkek kardeşine yansıtır. Bazen bireyin başkalarına yönelen öfkesinde kendini koruma kaygısı yatar. Voleybol oynarken attığı topla okul camını kıran genç karşısındakini öfkeyle bağırabilir. "Niçin topu öyle yüksekten attın? Gördün mü? Cam kırıldı işte." Bu bağırışta suçu üzerinden atma, başkasını suçlu gösterme eğilimi gizlidir. Fiziksel saldırı. Çocuklar arasında öfke karşısında bu tür tepki çok sık gözlenir. Bir renkli taş, bir patlak top, incir çekirdeği doldurmaz sudan bir neden için alt alta, üst üste boğuşan, yerlerde yuvarlanan oğlanları biliriz. Erken çocukluk çağlarında kendi aralarında veya oğlanlarla boğuşan kızlar da yok değildir. Ancak duyulan öfke nedeniyle başkalarına yönelik fiziksel saldırı daha çok oğlanlara özgüdür. Sanki ağlamanın kızlara serbest bırakılışı gibi bu alanda oğlanlara ayrılmıştır. İşbirliği ve anlaşmanın kızlarda doğal bir eğilim olarak bulunması da onları bu tür eylemlerden uzak tutmaktadır. Buna karşın kızlarda sözle saldırı, fiziksel saldırının yerini tutacak kadar yaygın ve önemlidir. Filmlerde, romanlarda rastlanan saç saça, baş başa kavgalar kızlar arasında pek seyrek görülür. Genç kızlarda saldırgan öfke kişilerden çok nesnelere yönelmiş gibidir. Büyük öfke dalgasına kapılmış genç kız ve kadınların hırslarını daha çok ellerine geçirdikleri eşyalardan aldıkları bilinir. Kimi zaman yukarıdaki durumun aksine, ergen kızın çevresine yönelttiği öfkede onun kendine karşı olan suçlama ve kızgınlığının izlerini görürüz. Şişmanlığından utanan, arkadaşları arasında bu özelliğinin kendini küçük düşürdüğüne, beğenilmemesine neden olduğuna inanan kız, o güne değin severek yediği yemeklerinden dolayı annesine öfke duyar. Onu sağlıklı beslenmeyi bilmemekle suçlar. Böylece kendi şişmanlığından annesini sorumlu tutarak benliğini korumaya çalışır. Gördüğü eğitim, aldığı terbiye, çevrenin düşünce ve görüşleri ne olursa olsun genç kız, öfkenin de diğer tüm duygu ve heyecanlar gibi insana özgü bir olgu olduğunu, her bireyin zaman zaman bunu kendi benliğinde duyduğunu bilmeli ve kabul etmelidir. Öfke insanın yaratılışında vardır. Ancak bu böyledir diye onu denetim ve kontrolden uzak bırakmak yanlış ve yersiz olur. İradesiyle öfkesini belirli bir ölçüde de olsa denetim altında tutan kişi, sosyal ilişkilerini daha yapıcı biçimde düzenleyip geliştirebilir. Zaman zaman öfkesine yenilen kişi de gereksiz yere kendine ağır eleştiriler yöneltmemelidir. Çünkü bu çok olağan ve insanca bir zayıflıktır. Hatta çoğu zaman psişik dengeyi koruyan, aşırı gerilimi boşaltan bir sübaptır. Böyle durumlarda kişi kendini suçlayacağı yerde öfkesini kendini daha olumlu aşamalara ulaştıracak bir itici güç olarak kullanmayı öğrenmeli, hiç değilse öfkenin yıkıp döktüklerini aklıyla onarmaya çalışmalıdır. Kişi öfkesini özgürce kullanabileceği alanlar bulsa bile bu yola başvurmamalıdır. Aile bu konuda uyarıdan çok teşvik, özendirme ve örnek olma yolunu seçmelidir. Benliğe yönelen öfke. Zaman zaman çevresinden öfke tepkileri alan, zaman zaman da çevresindekilere öfke duyan genç kız, kendi kendine de pek çok kez öfkelenir. Bu davranış birkaç ayrı nedenden kaynaklanabilir. Ergen kız, hızlı bir gelişimle kazandığı bedensel özelliklerinin yüklediği görev ve sorumlulukları henüz tam anlamıyla kaldıracak olgunlukta değildir. Yetişkinler dünyasının bir parçası olmak, bu dünyadaki yerini almak için genel olarak hırslı ve acelecidir. Amaçladığı, düşlediği şeyleri bir an önce gerçekleştirebilme çabası içindedir. Ancak bütün bunlar için gereken deneyimi, uyum gücünü ve yetenekleri kazanmış olmaktan uzaktır. Dışa açılmaya ve sosyal ilişkilere istekli olduğu kadar kırılgan ve çekingendir. Başarısızlıklar karşısında kolayca çözülüp paniğe kapılır. Arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde içine düştüğü çatışma ve anlaşmazlıklarda, derslerindeki başarısızlıklarda, bir sorunla çözüm bulamadığında, geleceğe ilişkin yönelişlerinde çelişki ve yanlışlıklara saplandığında, kimi zaman bütün suçu kendinde bulur. Bir başkasıymışçasına kendi kendine acımasızca suçlar. Sorununun türüne göre kendini geçimsiz, uyumsuz, pısırık, anlayışsız, yeteneksiz veya aptal bulur. Genellikle başkalarına karşı yargılayıcı, hoşgörüsüz olanlar kendilerine karşı da bağışlamasızdırlar. Başkalarına olduğu gibi kendilerine de anlayış ve hoşgörü göstermezler. En acımasız ve katı suçlamaları kendi öz benliklerine yöneltirler. Kimi zaman benliğe yönelen öfke, bireyin kendini koruma endişesinden kaynaklanıyor olabilir. Söz gelimi ergen kız büyük bir saygı ve hayranlıkla bağlı olduğu anne veya babasıyla bir çatışmaya düşebilir. İçinde öfkenin kabardığını duyar. Ancak onlara öfke duymak her bakımdan sarsıcıdır. Gelişmiş olan sosyal benlik, ana babaya yönelik bir öfkeyi yasaklamıştır. Buna karşı çıkmak bir iç çatışmaya neden olabilir. Ayrıca gösterilecek öfke onlardan kendine yönelecek sert bir öfke tepkisi de doğurabilir. Bu da istenmeyen bir durumdur. Ana baba sevgisinden yoksun kalma endişesi öfkeye ket vurabilir. Sonuç olarak böyle bir durumda ergen kızın kendini suçlayıp kendini hatalı bulması olasıdır. Çünkü böylesi daha güvenli ve daha az sakıncalıdır. Bazen kendini suçlama kronik bir özellik gösterir. Kişi, ilişkilerinde ortaya çıkan her olumsuz sonuçtan kendini sorumlu tutar. Sürekli bir tedirginlik, endişe ve güvensizlik duygusu içinde yaşar. Kendini suçlu, günahkar ve hatalı görür. Suçluluk duygusu bazen bedensel bir sebepten kaynaklanmayan ve psikosomatik hastalıklar adı verilen bazı rahatsızlıkların nedeni olur. Dışarıya yönelen öfkede olduğu gibi benliğe yönelen öfkede de benzer şekilde farklı tip ve şiddette öfke davranışları görülür. Birey kendine yönelik öfkesini en hafif şekliyle mimiklerle ifade eder. Dudaklarını kısıp dişlerini sıkar veya kendisine sözle saldırır. "Ah bu kafa, hiç akıllanmayacağım ben," der. Öfkenin şiddeti arttıkça bu tür tepkilerin dozu da artar. Nihayet birey kendine fiziksel olarak saldırır, dudaklarını ısırır, duvarları, camları yumruklar, böylece kendi kendine zarar verir. Bir öfke tepkisi olarak ağlama. Ağlama heyecan hallerinin yaygın davranış biçimlerinden biridir. Hemen herkes sevinçten, korkudan ağlamayı olduğu kadar öfkeden ağlamayı da yaşamış ve başkalarında gözlemiştir. Öfkeden ağlama daha çok öfke duyulan birey ya da durum karşısında çaresizliğin, güçsüzlüğün bir belirtisi olarak dışa yansır. Çocuk yaşlarda bu tür ağlama çoğu kez yaygara koparma, gürültü çıkarma ile birlikte görülür. İstediği bebek alınmadığı için mağaza vitrinin önünde yere oturup hem ağlayıp hem de tepinen çocukları biliriz. İlerleyen yaşla birlikte öfke karşısında ağlama tepkisi çevresel baskılar sonucu azalma gösterir. Ancak bu konuda hemen her toplumda kızlara daha hoşgörülü davranıldığı rahatlıkla gözlenebilir. Bunun sonucu olarak delikanlılar öfkelerini gözyaşlarıyla söndüremezler. Karşı koyarlar, direnirler, dişlerini sıkarlar, tümüyle çaresiz kaldıklarında duvarları yumruklarlar veya öfkelerini içlerine gömerler. Ağlamanın zayıflık ve güçsüzlük, ağlamamanın direnç ve dayanıklılık olduğunu ileri sürenler vardır. Bununla birlikte ağlamanın biriken gerilimin boşalmasını sağlamak gibi çok önemli bir görevi bulunmaktadır. Heyecansal gerilimlerin neden olduğu bazı problem davranışların orta öğretim düzeyindeki erkek öğrencilerde kızlara oranla 4 kere fazla olmasında bu etkenin önemli bir payı olsa gerektir. Kızlar gerilimlerini ağlayarak giderebilmekte, erkek çocuklarsa bu olanağı bulamadıkları için çoğu kez sorun yaratan davranışlara yönelmektedir. Korku, endişe ve tasa. Sevgi ve öfke gibi korku ve üzüntü de insan yaşamı üzerinde önemli etkiler yapan heyecan ve duygu halleridir. Erken çocukluk dönemlerinden başlayarak insan bu duyguları yaşar. Ergenliğe ulaşan kızda bazı çocukluk korku ve endişeleri kaybolmuş durumdadır. Bazıları ise canlıdır ve etkinliklerini sürdürmektedir. Bunun nedeni korkunun çocuk eğitiminde çok başvurulan araçlardan biri olmasıdır. Çocuğa bir şeyi yavaş yavaş anlatarak kazandırmaktansa bunu korkuyla kısa yoldan sağlamak yetişkine daha kolay gelir çoğunlukla. Gerçek yönüyle henüz tanınmayan cinsellik alanı, bu konudaki yerleşik sosyal etkiler, edinilen asılsız bilgiler, yaşanan bazı olumsuz deneyimler, deneyimsizlik, sahip olunan duyarlı psişik yapı, korku ve endişelere çok zengin malzeme verir. Gersilt ve Holmes'in yaptığı bir araştırmada ergenlik çağı gençlerinde görülen yaygın korkular şöyle belirlenmiştir. 1. Hayvanlara ilişkin korkular. 2. Acı verecek bir davranış görme korkuları. 3. İnsan yaşamını ve beden sağlığını tehdide yönelik olgulara ilişkin korkular. 4. Düşler ve karabasanlarla ilgili korkular. 5. Aşağılanma, gülünç düşme, başarısızlık korkuları. 6. Soyulma, kaçırılma, yaralanma, tecavüz gibi kötü insanlardan gelebilecek korkular. 7. Karanlığa ilişkin korkular. 8. Düş gücünün yarattığı korkular, hortlak, vampir, hayalet korkuları gibi. Gençlerin endişelerini konu alan bir başka araştırma, başlıca endişeleri şöyle sıralıyor. 1. Amaç edinilen gayeye ulaşamama. 2. Meslek seçiminde doğru karar verememe. 3. Hayatta izlenecek yolu saptayamama. 4. Beğenilen bir yüze sahip olamama. 5. Beğenilen bir bedene sahip olamama. 6. Dikkati toplayamama. 7. Zamanı yararlı kullanamama. 8. Geçerli bir hayat görüşüne sahip olamama. Toplumda yerleşik görüş ve eğilimlere bağlı olarak bazı korku ve endişelere daha sık rastlanır, bazıları ise daha az görülür. Buna bağlı olarak bazı korkular normal karşılanırken diğerleri anormal bulunur. Söz gelimi, fare veya yılandan korkmak normaldir de, koyundan veya tavşandan korkmak anormaldir. Kuşkusuz, yersiz ve gereksiz olarak ortaya çıkan, kişinin yaşamındaki normal akışı kesen, uyumunu bozan korkuların giderilmesi büyük önem taşır. Korkuların giderilmesinde çeşitli yöntemlerden yararlanmak olasıdır. Bunlardan en geçerli üçünü açıklamaya çalışalım. 1. Korku verecek bir durumla karşılaştığında kişiye onu en etkin biçimde göğüsleyip karşı koyacak olanak ve becerileri kazandırmak. Söz gelimi büyük bir güvensizlik içinde bulunan, mahcup olacağını düşünerek erkek arkadaşının dans çağrılarını geri çeviren genç kıza çok iyi dans etme becerisi kazandırılırsa bu korkusunu yenecektir. Yine ıssız yerlerden geçerken bir saldırıya uğramaktan korkan kız, kendini koruma olanağı sağlayacak judo ve benzeri savunma yöntemlerinden birini yeterince öğrenirse korkusu azalır. Çünkü insan karşılaşacağı herhangi bir durumda ne yapacağını bilir ve bunu yapmak için sahip olduğu yetiye güvenirse korku duymaz. 2. Korkuyu yenmek için korkulan varlığa veya duruma alışkanlık sağlamak. Denize ilk kez giren kişi büyük bir heyecana ve korkuya kapılabilir. Kendini denize bırakamaz. Böyle biri bunu yapmak için kendini zorladığında vücudu kas katı kesilir. Ancak zamanla suya alışır ve rahatlar. Sonunda denizi öylesine sever ki çıkmak istemez. Yine sahne sanatçıları, spikerler, pilotlar, paraşütçüler mesleklerine alıştıkça duydukları korkunun kaybolduğunu, bunun yerini büyük bir alışkanlık ve bağımlılığın aldığını görürler. İlk kez kadavra üzerinde çalışan tıp öğrencileri, özellikle kızlar aşırı sinir gerginliği duyarlar. Bu çalışma sırasında kalp çarpıntısı artar, elleri titrer, avuçları terler, mideleri bulanır ve hatta fenalaşırlar. Birkaç hafta sonra bu çalışma daha olağan, aşırı ve anormal bir tepki yaratmayan hale gelir. 3. Korkuyu yenmenin bir yolu da bireyin başkalarını kendinde korku yaratan olgu karşısında normal davranışlar içinde gözlemesidir. Heyecanlar toplum içinde yankı bulursa güçlenirler. Birey kendinde heyecan yaratan olgunun başkaları tarafından çok doğal ve olağan karşılandığını gördüğünde heyecanı söner. Denize ilk kez çekinerek yaklaşan çocuk başkalarının kendi istekleriyle neşe içinde suya atıldıklarını gördükçe korkusu kaybolur. Aynı istek ve sevinci kendi içinde de duymaya başlar. Bunun aksine suya ağlatılarak ve zorla sokulan başka çocukları görürse korkusu pekişir. Ergen kızların benliklerinde duydukları korkuların sayısı oldukça fazladır. Bunların bazıları davranışa açık seçik yansırken bazıları gizlenir. Açık, gizlenmemiş haliyle korku, korku yaratan varlık, nesne ya da olgudan kaçma, çığlık atma, ağlama, titreme, paniğe kapılma, donup kalma, güvenilen bir kişiye veya yere sığınma, yardım isteme, korunma gibi tepkilerle kolayca tanınır. Korku gizlenmek istendiğinde öfke, isyankarlık, huysuzluk, geçimsizlik, isteksizlik, aldırmazlık gibi görünümlere bürünebilir. Bedensel bir özürü yüzünden beğenilmemekten korkan kız, saltmaya öyle görünmek için denizi sevmediğini, yüzmekten hoşlanmadığını öne sürebilir. Bilmediği bir dansa kaldırıldığında küçük düşeceğini düşünerek tartışma çıkarıp yerine oturabilir. Tasa. Genç kızlarda çok yaygın olarak görülen bir duygudur. Genel olarak öfke, korku, endişe, keder, üzüntü gibi duygulanmaların bir karmaşa halinde yaşanması biçiminde tanımlanır. Kuşkusuz bu karmaşa genç kızın iç dünyasındaki bir rahatsızlıktan, bir huzursuzluktan, bir çatışmadan kaynaklanır. Tasada bazen benliği baskı altında tutan somut bir tehlike ya da bir çatışma vardır. Bazen de yalnızca bir önsezi veya kuşku genç kızı tasaya boğar. Tasanın genç kızlar arasında yaygın olarak görülmesi, tasaya yol açan etmenlerin pek çok ve karmaşık oluşundan kaynaklanır. Yaşamdan haz almak için hemen hemen bütün özelliklerle donanmış olan genç kız, biyolojik, sosyal ve özel çeşitli engellerle çevrelenmiştir. Doyum arayan bu istek ve eğilimler kadar ortaya çıkan engeller de psişik yapıyı yoğun bir baskıyla bunaltır. Çatışmalar yaratır, tasaya neden olur. Çok geniş olan konuya burada tüm ayrıntılarıyla değinmek olanaksız. Özetleyerek sıralanmak gerekirse tasaya düşüren başlıca etmenler şunlardır. 1. Bireyin kendi özelliklerine bağlı baskı ve etkiler. Her birey kendi doğasına, kendine özgü yetenek ve olanaklara sahiptir. Kimi zaman kişinin düş ve emelleri bu yetenek ve olanakların sınırlarını aşar. Hayallerinde kendini bazı amaçlara doğru yönelten genç kız, bu sonuca ulaşmadaki zorlukları gördüğünde veya sezdiğinde bir iç çatışmaya düşer. Bu da tasaya yol açar. Kimi zaman bireyin olanakları zengindir. Bu ona çeşitli olasılıklar içinden birini seçme şansını verir. Ancak bu seçimi yapmak her zaman sanıldığı kadar kolay olmaz. Yanlış karar verme olasılığı, kararsızlıklar ve çatışan istekler tasaya neden olurlar. 2. Ergenlik çağının özelliklerine ilişkin baskı ve etkiler. Genç kız içinde bulunduğu dönemin bir özelliği olarak çocukluk çağının bağımlılığından kurtulup özerkliğini kazanmak ister. Diğer taraftan birine bağlanmak, güven duymak, bağımlı olmak, sevmek ve sevilmek istemini de bir çelişki gibi duyar ve arzular. Genç kızın sosyal etkinliklerde, sporda, kız arkadaşlarıyla münasebetlerinde, erkek arkadaş ilişkilerinde, derslerinde ve yöneldiği meslekte başarılı olmak gibi özlemleri vardır. Bu özlemlere set olan engeller çoğu zaman onda tasa yaratır. Bedensel olgunlaşma ve cinsellikle ilgili gelişimler, cinsel korku ve tedirginlikler, sürekli devrilikle yaşam düzenini bozan adet görmeye henüz tam olarak uyum sağlayamamış olma, karşı cinsi olan yönelişteki heyecansal gerilimler, cinsel iç tepilerin baskısı ve bunlara karşı olan toplumsal yasaklar, neden oldukları endişe ve çatışmalarla tasa yaratan önemli nedenler arasında yer alırlar. 3. Genç kızın giderme gücünün olmadığı bir kaynaktan doğan tasa. Horny, sert, sevgiden ve güvenlik duygusundan yoksun bir ortamda yetişen bireylerde kuvvetli bir tasa halinin görüldüğünü belirtir. Böyle bir ortam, bireyin yetenek ve enerjisini dilediğince özgür ve bağımsız bir biçimde kullanmasını olanak tanımadığı gibi, kişiliğinin gelişimine de ket vurur. Yetimhanelerde yetişen kızların genellikle yoğun bir tasa içinde oldukları gözlenir. Sevgi yerine katı ve sert kuralların geçerli olduğu aile eğitimi de aynı sakıncalı durumu doğurur. Ailenin çocuğa yalnız çeşitli maddi olanaklar sunması yeterli değildir. Onun yaşama sevincini duyması ve tüm doğal yeteneklerini özgürce geliştirmesi sevgi, ilgi ve özenle olasıdır. Sullivan'da, bireylerin kendini değerlendirişinde başkalarının ona karşı beslediği duyguların ve hakkında düşünülenlerin büyük etkisi olduğunu belirtir. Ona göre çocuğun benliği kendine yansıyan takdir ve değerlerden oluşur. Bu benlik besinini ana babanın ona karşı beslediği duygu ve düşüncelerden alır. Ailesi tarafından sevilmeyen, onay görmeyen çocukta aile bireylerinin etkilerinden doğan bir tasa ortaya çıkar. İşte Horny ve Sullivan'ın belirlediği gibi çocuk yaşamının belirli bir evresinde meydana gelen bu tasanın kişilik gelişimindeki etkileri büyüktür. Genç kızın genel olarak tasalı veya mutlu bir kişiliğe sahip oluşunda bu ilk etkilerin katkı payı çok önemlidir. Üstelik genç kızın benliğinin derinliklerinden sızıp gelen bu tasanın kaynağını kurutmasına olanak da yoktur. Heyecan olgunluğunun kazanılması. Hiç kuşku yok ki genç kız çocukluk çağına oranla duygu ve heyecanlar yönünden daha büyük bir olgunluğa sahiptir. Muhtemelen bu alanda giderek daha da olgunlaşacaktır. Ancak heyecan olgunluğu ileri yetişkinlik döneminde de kazanılmayabilir. Yani duygu ve heyecanlarda olgunluk salt yaşla ve kazanılan deneyimlerle ilgili değildir. Heyecansal olgunluk kavramıyla anlatılmak istenen heyecanları bireyi olumlu etkinliklere yöneltecek bir güdü olarak geliştirmek, bunlardan en üst düzeyde yararlanabilmek, istenmeyen heyecanlara ket vurmak ve onları denetim altına tutabilmeyi başarmaktır. Müzik, resim, edebiyat gibi güzel sanatları yaratan, onlara biçim veren, estetik zevk duyma heyecanı, sevgi, sevecenlik, aşk, başkalarının duygularını, düşüncelerini, haklarını benimseme gibi bireylerin ve insanlığın başarılarında olumlu etkileri olan heyecanların geliştirilmesi, kin, düşmanlık, korku gibi bireylerin ve insanlığın geleceği için tehlikeler yaratan heyecanların denetimi önemli bir sorundur. Heyecansal olgunluğun geliştirilmesinde örnek olmanın değeri büyüktür. Heyecan açısından çocukların ana babalarına benzemelerini bunun geçerli kanıtı olarak kabul etmek gerekir. Heyecan olgunluğuna sahip ana baba çocuğu heyecan olgunluğuna ulaştıracak en etkin araçtır. İçinde yaşanılan sosyal çevrenin, sıkı ve sürekli ilişkiler içinde bulunan arkadaşların, toplum kültürünün, sinema, tiyatro, radyo, televizyon gibi etmenlerin, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin heyecan eğitiminde de etkili olduğu tartışılamaz. Bireylerde heyecan yankıları uyandırabilecek uyarımların, istenmeyen, öfke, korku, kin, şiddet, tasa gibi heyecanları değil, sevgi, sevecenlik, dostluk, bağlılık, dürüstlük, paylaşma, yardımlaşma, estetik ve insancıl duyuşlar gibi eğilimleri geliştirmeye yönelmiş olmasına özen gösterilmelidir. Olumlu amaçlara yönelik ilgi ve merakları geliştirmek, doğaya ve insanlara yaklaşmak, sevilen, başarılı olunacak bir mesleği seçmek, seçkin ve uyumlu bir arkadaş çevresi edinmek, yaşama uygun, karşılıklı sevgi bağının yaklaştırdığı bir eşle birleştirmek, çocuklara sevgi ve ilgi göstermek, hem bireyin hem de yakın çevresinin mutluluğuna ve heyecan olgunluğuna katkıda bulunur.